Türk İdare Tarihi Blok 40. Seçim zamanında öncelikle muhtar veya papaz aracılığıyla her dairedeki seçim hakkına sahip kişilerin isimleri bildirilir ve 20'ye ulaştıkları takdirde bu kişiler belediyede toplanır ve belediye reisinin başkanlığında toplanacak seçim komisyonunu oluşturmak için içlerinden 10 kişi seçerlerdi. Bunun hemen sonrasında komisyon, emlak vergisi defterlerini inceleyerek belediye meclisine seçilecek kişileri 178 Türk İdare Tarihi'nin isimlerini içeren bir liste çıkarırdı. Buna itiraz edenler olursa aynı hafta içinde dilekçelerini encümene teslim etmesi ve buna hemen cevap verilmesi seçim süresinin kısalığı nedeniyle şarttı. İtirazlar İstanbul için Şehremanettin Meclisi'ne, taşralar içinse bidayet mahkemelerine yapılırdı. Bu kurumlar kararlarını 8 gün içinde açıklamak zorundaydı. Bu aşama tamamlandıktan sonra 1-10 Şubat arasında belediye dairesinde seçim gerçekleştirilirdi. Her seçmen, mecliste ne kadar üye olacaksa pusulalara o kadar isim yazar ve salonun ortasına yerleştirilen oy sandığına pusulalarını atarlardı. En çok oy alan üyeler, İstanbul'da Şehremanettin'e, taşrada idare meclislerine bildirilirdi. Bunların isimleri özel bir deftere kaydedildikten sonra da memuriyetleri başlatılırdı. İstifa veya vefat durumlarında ise en çok oy alan üyeler meclise tayin edilirdi. Meşrutiyet belediyeciliğini önceki dönemlerle kıyaslayınız. 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 179 yumuşak G yumuşak G 480 Türk İdare Tarihi Anayasanın yeniden yürürlüğe konması, parlamentonun açılması ve Osmanlıcılık neredeyse her jön Türk'ün ortak üşriydi. Görünüşte de olsa Osmanlılık en önemli bileşke kavramıydı. Abdülhamit rejimine yönelik eylemleri yayın yoluyla yürütmeleri ve halkla bağlarının bulunmayışı diğer ortak noktalardı. Jön Türk düşünce dünyasının temel kavramları anayasa ve parlamenter sisteme dayansa da seçkinci fikirleri nedeniyle kavramları ne bilinen anlamlarıyla yeşermeleri mümkün olmamıştır. Pozitivist idealleriyle halkla aralarına duvarlar örmüşler. Kuvvetli devlet anlayışlarıyla ne karşı fikirlere ne de ikinci el gruplara yaşam alanı bırakmışlardı. 1908 Temmuz'unda ikinci defa uygulanmaya konan anayasa son derece saray merkezli bir içeriğe sahipti. 1909 tarihinde yapılan düzenlemelerle ağırlık, yasamaya yani parlamentoya kaydırılmış ancak 2 yıl içerisinde muhalif eğilimlerin artışıyla ittihatçılar saray lehine haklarından feragat etmişlerdi. Anayasal ilkelerin bu şekilde çiğnenmesi, demokratik kültürün yerleşmesi önünde en büyük engeldi ve tıpkı 1877 yılında olduğu gibi 1918'de padişah tarafından parlamenter hayatın feshedilmesi hiçbir tepki olmadan gerçekleştirilmişti. Meşrutiyet hükümetleri neredeyse ilk hizmet yılını tamamlayamadan görevlerini noktalamalarında bölüm başlığında belirttiğimiz kaos ve savaşların payı büyüktür. Bir türlü istikrar kazanamayan iç siyaset ve paylaşıkime savaşlarının kızışması hükümetlerin hem doğasını hem kabiliyetlerini aşan gelişmelerdi. Her hükümetin başında bulundukları mekanizme yani bürokrasiye işlerlik kazandırmak için projeler ileri sürdüklerini, adımlar atmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ancak kökleri önceki yüzyıllara uzanan bir takım açmazlara, iktisadi ve mali engeller gibi particilik gibi yeni olguların eklenmesi, modernleşme umutlarını neredeyse tamamen silmiştir. Eline vapur bileti tutuşturulan Osmanlı memuru bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla sırtlamak zorunda bırakılmıştır. Çok çeşitli sebepleri olmakla beraber temelde devleti güçlendirmeye dönük reformlar hem merkez hem taşrada aynı gayretle uygulanmaya çalışılmıştır. Teşkilat nizamnameleri, yabancı uzman transferleri ve atıl kadroları ne ayıklanmasıyla merkez kurumları canlandırılmaya çalışılırken, donanımlı ve genç personel kaydırmaları, yerel dilde serbestlik ve eşrafı teşvik politikalarıyla taşra canlandırılmaya çalışılmıştır. Yine de otoriter üslubun sürdürülmesi, anayasal ilkelerin zedelenmesi ve temsil hakkının kolaylıkla çiğnenmesi, merkezdeki kurumlaşma ve taşradaki bütünleşme hedeflerinden uzaklaşılmasına yol açmıştır. Özet 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 181-1. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ittihatçıların düşüncesinde yoktur? A. Adem'de merkeziyet B. Pozitivizm C. Sosyal Darwinizm'de Cumhuriyetçilik E. Hukuk Devleti 2. Aşağıdakilerden hangisi Jön Türklerin ortak eleştiri konularıydı? A. Bürokrasi B. İslam C. Dış politika D. Azınlıklar E. Taşra İdaresi 3. 1909 Anayasası ile otorite kullanımı hangi kurumlar arasında el değiştirmiştir? A. Padişah Hükümet B. Hükümet Parlamento C. Parlamento Yargı D. Padişah Parlamento E. Padişah Yargı 4. Aşağıdakilerden hangisi 2. Meşrutiyet dönemindeki anayasa değişikliklerinin arkasındaki dinamiktir? A. Saray B. Bab Ali C. İttihatçılar D. Halk E. Yargı 5. Aşağıdakilerden hangisi 1908 devrimini gerçekleştiren Selanik merkezli örgütle Ahmet Rıza grubunu kesiştiren düşünce değildir? A. Merkezcilik B. Azınlıklar C. Dış politika D. Osmanlıcılık E. Adem D. Merkeziyet 6. Sicil-i Ahval Dairesi önceki dönemin hangi kurumunun yerine kurulmuştur? A. Matbuat İdaresi B. Memurin-i Mülkiye Komisyonu C. Matbaa-i Amire D. Bab Ali Teshillat Sandığı E. Islahat-i Maliye Komisyonu 7. Aşağıdakilerden hangisi yabancı uzmanlara başvurulmasında güdülen amaçlardan biri değildir? A. Kurumları modernize etmek ve kurum personelini eğitmek. C. Avrupa'nın güvenini kazanmak. D. Çağdaş yasaları uygulamak. E. Temsil hakkını genişletmek. 8. Dahiliye nezaretinin hangi reformu merkez ve taşra disiplinini sağlamaya yöneliktir? A. Muhaberat idaresinin genişletilmesi. B. Vali muavinliğinin yeniden tesisi. C. Sicil-i nüfus işlemlerinin yenilenmesi. D. Emniyet-i umumiye müdüriyetinin kurulması. E. Heyet-i teftişiyenin kurulması. 9. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle yerel yönetimler tüzel kişilik kazanmışlardır? A. 1864 Vilayet Nizamnamesi. B. 1877 Dersaadet Belediye Kanunu. C. 1913 Vilayet Kanunu. D. 1871 Vilayet Nizamnamesi. E. 1876 Vilayet Talimatnamesi. 10. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u bir belediye meclisi üyesinde aranan şartlardan birisi değildir? A. Osmanlı vatandaşı. B. Türkçe bilmesi. C. 250 kuruş emlak vergisi. 25 yaşında olması. E. İlkokul mezuniyeti. Kendimizi sınayalım. 182 Türk İdaret Tarihi. 1. de yanıtınız yanlış ise Jön Türkler konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. A. Yanıtınız yanlış ise Jön Türkler konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. de yanıtınız yanlış ise saraydan Nuri Osmaniye'ye Kanun-i Esasi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. C. Yanıtınız yanlış ise saraydan Nuri Osmaniye'ye Kanun-i Esasi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. E. Yanıtınız yanlış ise Jön Türkler konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. B. Yanıtınız yanlış ise Meşrutiyet Hükümetleri ve Osmanlı Bürokrasisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. E. Yanıtınız yanlış ise Meşrutiyet Hükümetleri ve Osmanlı Bürokrasisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. E. Yanıtınız yanlış ise Dahiliye Nezareti konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. C. Yanıtınız yanlış ise Meşrutiyet Taşrası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. E. Yanıtınız yanlış ise Meşrutiyet Belediyesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde. Bir Jön Türk örgütleri birçok etnik unsurdan oluşmaktaydı. Görüş ayrılıklarının en önemli nedenini de bu oluşturuyordu. Anayasanın yeniden yürürlüğe konması, parlamentonun açılması ve tüm unsurlara eşit haklar sağlanması neredeyse her Jön Türk'ün ortak fikriydi. Görünüşte de olsa Osmanlılık en önemli bileşke kavramıydı. Abdülhamit rejimine yönelik eylemleri yayın yoluyla yürütmeleri ve halkla bağlarının bulunmayışı diğer ortak noktalardı. Sıra sizde. İki Jön Türk düşünce dünyasının temel kavramları anayasa ve parlamenter sistemi dayansa da seçkin fikirleri nedeniyle kavramların bilinen anlamlarıyla yeşermeleri mümkün olmamıştır. Pozitivist idealleriyle halkla aralarına duvarlar örmüşler. Kuvvetli devlet anlayışlarıyla ne karşı fikirlere ne de ikincil gruplara yaşam alanı bırakmışlardı. Sıra sizde. 3. Abdülhamit devrinde olduğu gibi 2. Meşrutiyet döneminde de bürokrasi, tanzimat sürecindeki iktidar günlerini aramıştır. Sarayın baskısında kurtulan bürokratlar bu sefer ittihatçıların tahakkümü altında bunalmışlardır. Karar verme organlarından uzak kalan bürokratlar ancak parti kanalıyla nüfuz alanları oluşturmaya çalışmışlardı ki görüldüğü üzere ittihatçı-itilafçı çekişmesi böylesi ihtiraslarla kalem odalarına girmişti. Diğer yanda yabancı uzman getirilmesi, memurların staj amacıyla yurt dışına gönderilmesi ve teşkilat nizamnamelerinin hazırlanmaya başlaması en azından kurumsal anlamda önemli olmakla beraber imparatorluğun süresini uzatmayan hamlelerdi. Sıra sizde. 4. Kurumsal anlamda veya politika bakımından önemli farkların bulunduğunu söylemek zordur. İlk defa Şehremi'nin seçimle tayin edilmesi kayda değer bir gelişme olmakla beraber kısa sürede önceki uygulamaya dönülmesi, yerel idarelerde hala merkez sultasının devam ettiğinin habercisiydi. Meşrutiyetin ilk günlerinden itibaren bahsi geçen belediye yasasının neredeyse 4 yılda ve en önemlisi 1877'deki gibi dar bir çerçevede ele alınmış olması, umutların başka bir bahara bırakılmasına neden olmuştu. 7. Ünite. 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı. 183. Bu üniteyi tamamladıktan sonra Ankara bürokrasisinin kuruluşu hakkında değerlendirmelerde bulunabilecek, devrim sürecinin icra vekilleri heyeti üzerindeki etkilerini saptayabilecek, yeni kamu personel rejiminin temel özelliklerini özetleyebilecek, 20'li yıllardaki siyasi ekonomik olaylarla mahalli idareler reformu arasındaki bağlantıları ayırt edebilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. İçindeki Cumhuriyet Teşkilat-ı Esasiye Memurun Kanunu, Ankara Bürokrasisi Vekalet-i Anahtar Kavramlar. Amaçlarımız: Türk İdaret Tarihi, Ankara Bürokrasisinin Kuruluşu, Kabine Sistemi ve Kabineler, Cumhuriyet Bürokrasisinin Yapı Taşları, Cumhuriyet Memuru, Cumhuriyet Taşrası, Cumhuriyet Döneminde 1923-1960 Yönetim Yapısı. 8. Türk İdaret Tarihi, Ankara Bürokrasisinin Kuruluşu, Bab-ı Ali'nin Milli Mücadele Süresince Sergilediği Mesafeli Hatta Engelleyici Duruş, 1922 Sonbaharında Başlatılan Kadro Tasfiyesinin En Önemli Nedeni. Atatürk'ün de içinde yer aldığı askeri elitlerin Abdülhamit döneminden itibaren sivil bürokrasiye olan ön yargıları, bir bakıma Kurtuluş Savaşı'nda son bir denemeden geçirilmiş ve en nihayetinde 1 Ekim 1922 tarihli yasayla tasfiye düğmesine basılmıştı. Yasa ve ardından kurulan komisyonlarla Osmanlı bürokrasisi tamamen ilga edilirken, reformları omuzlayacak yeni bir yönetici zümrenin yaratılması çabalarına girişilmiştir. Ankara'daki çalışmaların en başından halkın yine pasif bir konumda bulunacağı bürokratik bir yapıya evrileceği anlaşılmıştı. 1922 Ankara'sına hakim düşüncenin benzeri 1839 İstanbul'unda da görülmüştü. Reformlarını oturtmak ve sultana karşı kendilerini güvence altına almak isteyen Mustafa Reşit Paşa jenerasyonu gibi Atatürk ve çevresi de güvenilmez buldukları İstanbul bürokrasisi ve eşrafına karşı kendileri gibi nesiller yetiştirmek için eğitim hamlesine giriştiler. Musiki ve Muallim Mektebi, Hukuk Mektebi'nin kuruluşu ve İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yapılanma hep bu amaca yönelik adımlardı. Harbiye ve mülkiyedeki müfredat ve mekan değişiklikleri, yabancı hocalara açılan kadrolar bu düşüncenin ürünleriydi. Osmanlı bürokratlarına yönelik güvensizlik, Ankara bürokrasisinin gençlerin eline geçmesine bakanlıklar dahil yol açarken, eski devrin müzmin sorunu devlet adamı yokluğu, Kaht-ı Rical kurucu babaların da politikalarını belirlemiş ve ister istemez İstanbul'dan pek çok üst düzey bürokratı kabul etmek zorunda kalmışlardı. Eğitim hamlesi ancak uzun dönemde meyvesi alınabilecek bir yatırımdı ve zaten 1930'lara gelindiğinde yaşanan ekonomik ve siyasal sıkıntılar yüzünden devrim ateşinin yerini bürokratikleşmeye bıraktığı gözlemlenmekteydi. Atatürk ve İnönü arasındaki şikir ayrılığının tam da bu döneme denk gelmesi tesadüf değildi. Ancak 30 yazında yaşanan çok partili deneme, adeta bürokratik yapıyı olunarcasına sistemin daha da içine kapanmasıyla sonuçlanmıştı. Profesör Hepper, İnönü'nün mizacının bürokrasinin karakterini belirlediğini iddia etmiştir. Devrime rağmen ortaya çıkan örgüt, yüzyıllardan beri aşina olunan hamilik ilişkileriydi. Çağdaş personel ilişkilerinin bir tarafa bırakıldığı ve sadakatin yine en üst değer olarak yüceltildiği patronajçı ilişkilerin sultasındaki Ankara bürokrasisi, 30'lardaki devletçi politikayı artık bütünleşmiş bulunduğu Baba Ali bürokratlarıyla beraber hazırlamıştı. Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 30'lu yıllarla beraber bürokrasinin ticaret burjuvazisi ve büyük toprak sahipleriyle kader ortaklığına girdiği üzerine yaygın bir anlayışı vardır. Ancak Profesör Timur'un da dikkat çektiği üzere halkçılık ilkesini kendisine şiar edinen bürokratları ne yaygın kanının aksine zaman zaman bu kesimler aleyhine politikalar geliştirdi de oluyordu. Örneğin ülkenin gündemine sık sık oturan toprak reformu tasarısı veya tüccarlar aleyhine ithalat hadlerinin düşürülmesi hep bürokrasinin kendisini toplumsal kesimlerin dışında tutabileceği hülyalarından kaynaklanmıştı. Yaşanan çelişki ise hem imkan israfına hem de sermaye birikiminin gerçekleştirememesine neden oluyordu. Bu açıdan bakıldığında bürokrasi en tutarlı politikalarını yine kendisi için geliştirmekteydi. Buhran yıllarında orta ve dar gelire mensup kesimlerin alım gücü baş döndürücü şekilde düşerken, bürokratlar kendilerini bu sarsıntıların mümkün olduğunca uzağında tutmayı başarmışlardı. 1929 tarihli barem yasasının ilkelerince koruma altına alınan memurlar, memurin kanununun siyaseti men eden maddelerine karşı CHP üyelerine dönüşmeye başlamıştır. Valilerin il parti başkanı, dahiliye vekillerinin parti genel sekreterliğine getirilmeleriyle son haddini çıkan yakınlaşma, hem akçalı işler hem statü bakımından bürokrasinin konumunu yaldızlamıştır. Türk İdare Tarihi 40 Nolu Bloğun Sonu.